Ayrım 6.
Seyit Sabri'nin soğuk sakallarından sarkan katı gerçekleri kendime daha yakın buluyordum. Mordahay'ın benzerleri yeryüzünde olmasa da olur gibime geliyordu. O beyaz şarapta ıslanmış kirazlarını o ara keşfedilmiş yepyeni bir gezegen gibi dikkatle süzerek "Sen bakma onun böyle demesine" dedi. "Hep aksilik eder, nasıl ama? Her işte bir bozukluk çıkarır ama ne var, kalbi tertemizdir, çocuk gibi." Kimin kalbi tertemiz, kimin kalbi çocuk gibi? Seyit Sabri'nin mi? Anlayamadım. Benim bunca yıldır gördüğüm ve bildiğim şudur ki Seyit Sabri'nin hesapları sadece kendi çıkarı üzerine kurulmuştur. Eğer beni tutuyorsa, küçümsenmeyecek paralar döküyorsa, bu benim gayretimin kazanç şansını daha arttıracağını bildiğindendir. Mordahay bunu görmüyor mu? Nasıl görmez? Görür ama sorduğum vakit güler. Yahudi ve çalışkan ellerini başka birisine ait eğreti ve rahatsız edici bir şeymiş gibi silkeler. Tertemizdir diye silker, onun için bakma konuştuğuna. Mordahay belki sırf içinden böyle geldiği için, belki de birbiri ardına ekleyerek okuduğu kitaplardan böyle öğrendiği için bunları söylüyordu. Orasını iyice anlayamadım. Yalnız sonraları Napoli'de ve Viyana'da olsun, döndükten sonra İstanbul'da olsun, durmadan tadına bakmak zorunda olduğum beşeri şartlar ağırlaştıkça, Mordahay fare dişleri sabırsız parmaklarıyla beni rahatsız etti durdu. Yalnız Mordahay değil şüphesiz, onun kadar büyük müzik de, uçsuz bucaksız deniz enginlerinde yalnız ve Allah'a ait balinalar gibi nefes alıp veren senfoniler, daima en ümitsiz anlardan en ümitli anlara doğru uzanan konçertolar, daima ve birbirinin ardı sıra, Boccherini, Vivaldi, Scarlatti, bir de Türkan. Her sabaha karşı yatağımda bir uçurum boşluğuna düşüyormuşum gibi eksikliğini duyduğum, her çapkınlık gecesi her kucakladığım kadın içinde aradığım. Türkan, kız Türkan, şimdi burada yağmur sonrası soğuklarına sarılmış bir Beyoğlu kalabalığında seni aradığımı biliyor musun? Zaten kaç gündür bütün kadınlar Türkan. Bir vitrine gidiyorum, bir sinema kapısında duruyorum, bütün örülmüş saçlı kızlar Türkan. Mordahay telefon tellerinden sızıp Gayetano uçak postalarına sığınıp bana ulaşmaya çalışa dursunlar. İşte ben burada, ben yani İbrahim Cura, şişko ve şişmanlığının hamalı, seni yani eski aydınlığımı aranıyorum. Asım Tag'a bir Amerikan barın önünde böyle tünemekten hoşlanır mı? Ne münasebet. İnsan ne zıkkımlanacaksa rahat bir koltuğa çökmeli, öyle zıkkımlanmalı. Viski zıkkımlanmalı ya da gecenin bu vaktidir, Beyoğlu delirmiştir deyip olmadık bir şeyler, şampanyalar filan zıkkımlanmalı. Ama böyle madeni ayaklı bir iskemlenin üzerine papağan gibi tüneyerek değil, insancasına. Asım Tag'a söyleyeceklerini için için ısıtıyor, kafasından hepsini satır satır kelime kelime İngilizceye çeviriyor. Eğer Lehman Tractors Company diyor, biraz anlayışlı davranabilse, memleketimizin giriştiği sanayi kalkınma hamlesi bizim için de gayet karlı bir kazanç menbaı olabilir. Eminim bundan. Freddie Mills bardağını avuçluyor, upuzun bir Amerikalı. Kızıla çalar sarı. Nereye gitsem aynı şey diyor. İçi sıra Pire'de, Muratis'te hemen hemen aynı şeyleri söylüyordu. Hemen hiçbir garanti vermiyorlar, hem de beraber iş yapıp kârımıza ortak olmak istiyorlar. Gözüne bir kadın ilişiyor. Karşıya camın biraz da gecenin dibine oturmuş. Omuzları çıplak bir kadın. Kaşları kıl gibi incecik. Freddie Mills kadına dalıyor. O kadar az ki böyle kadınlar. Oysa onun zamanının, onun eski 14. Avenue'yu yaşadığı günlerin kadınları, çokluk böyle platin saçlı ve ince bir kalemle çizili vermiş uçucu kaşlıydılar. Jean Harlow bütün reklamlarda ve afişlerde bulut bulut platin saçları, alnında birer virgül gibi incecik kıvrılı veren kaşlarıyla görülüp kayboluyor, kolej öğrencisi ve beyzbol hastası başka bir Freddie Mills'in uykularını haram ediyordu. O gün bugün herhangi bir yerde saçları böyle açık, kaşları böyle ince bir kadın görmesin. Ellerini cebine sokuyor ve 14. Avenue'ye gençliğinin ilk yıllarını yaşamaya gidiyor. Asım Tag'a bir kibrit çaktı, bir pro dumanladı. Ben diye devam etti, eski kafalı tüccar değilim. Zamana uymasını bilirim. Şimdiye kadar başardığım işler de gösterir ki. Neler başarmış olabilir Asım Tag'a? İkinci Dünya Savaşı yıllarına meteliksiz girip birkaç yüz binlik çıkmış olabilir. Vurguncu diyebilirler. Ne derlerse onu, ne kadar milli korunma mahkemelerine vermeye çalışırlarsa çalışsınlar. O dürüstlüğü ve şahsi gayreti sayesinde bütün düğümleri çözmüş, bütün engelleri aşmış olabilir. Ben diyor memlekete de hizmet ettim, diktatörlüğün yıkılması için. O zaman ölümü göze alıp mücadeleye atıldım. İstanbul'da Demokrat Parti'ye ilk kaydolanlardan birisi benim. Bugün borsa ve piyasada sarsılmaz bir mevkiim varsa... Ya da başını iki yanına çeviriyor. Evet, milletvekili olabilirdim. Geçen seçimde bunu bizzat Adnan Bey teklif etmişti. İstemedim. Memleketin kalkınmasına karınca kararınca hizmeti tercih ettim. Asım Takan'ın ithalatçılığı, Lehman Tractors Company'nin Türkiye Umumi Müvessilliğini alması, bankacılığı filan sonraki iş. Gülüyor, ellerini havalara savuruyor, dişlerini parıldatıyor. Bu ülkede diyor, Fredimiz'e 300 traktör yoktu, sizin ve bizim sayemizde şimdi 10 binlerce var, 10 binlerce. Fredimiz bardağını avuçluyor. Marilyn Monroe diyor, ne de olsa kötü bir Jean Harlow'dur, kaba ve cahil. Savaştan sonra zevkimiz daha mı kabalaştı? Gecenin bitimine zambak gibi oturmuş kadına bakıyor, sarışın bir zambak. Yalnız mı acaba bu ince kaşlı kadın, İngilizce bilir mi acaba? Asım Takan'a dönüyor, bu herif Murat isim aynı. Hepsi birbirine aynı, durmadan çene çalıyorlar, esaslı hiçbir garanti veremiyorlar. Maksatları belli, kârımıza ortak olmak. Sonra artık gitse diyor kuruyor, şu kadın da belki de sırıtıyor. Mr. Taga diyor, böyle güzel bir gecede işten bahsedilir mi rica ederim. Eliyle kadını gösterip tekrarlıyor, böyle güzel bir gecede. Asım Taga evet diyor, bahsedilmez. Her şeye, bütün söylediklerine, Suzan'ın akşamki güzelliğine rağmen Amerikalı'nın ona pek kulak vermek niyetinde olmadığını mükemmel ağlıyor. Ne it oğlu it bunlar diyor. Dönerken otomobilde yeni hınzırlıklar tasarladı. Bu Johnny'nin zayıf tarafı galiba kadın. Suzan'la nasıl ilgilendi? Camların dibinde oturan orospuya nasıl bakıyordu? Dur sen, biz sana gösteririz Mr. Mills. Biz seni yola getirmesini biliriz. Biz Asım Taga, Taga İthalat Şirketi'nin patronu, İstanbul Ekonomi Bankası'nın kurucusu. Dur sen, hele bizim kız biraz daha süslensin püslensin. Hele sen birkaç gün daha İstanbul'da kal, görüşürüz. Sonra bankanın idare heyeti toplantısına konuşmaya başlıyor. Hepinizin malum olduğu üzere meşhur Lehman Tractors Company ile memleketimize bir traktör montaj fabrikası kurmak hususunda tam mutabakada varmış bulunuyoruz. Hükümetimizin kalkınma hamlesine bizim de... İdare heyetindeki havayı düşünüyor. Taga mı diyorlar, üstüne yoktur. Ya diyor, biz Taga, biz bu anlaşmayı behemahal yapmalıyız. Lehman'la anlaştık mı sırtımızı aşağı yukarı Morgan's Bankası'na dayadık demektir. Sırtını Wall Street'e söz geçirebilen koskoca Morgan Bankası'na vermiş bir Asım Taga. Bu hem İstanbul Ekonomi Bankası'nın kredisini yükseltir hem şirketin. Dur sen, hele dur, Almanya'dan ucuza traktör getirmeye kalkışırlar ha? Belçika'dan getirmeye teşebbüs ederler ha? Hele biz Freddy Mills'le uyuşalım, hele montaj fabrikası projesi tahakkuk etsin. Eve yaklaşırken Amerikalı'ya vereceği konferansı düzenliyor. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu partimiz getirdi. Bu kafi bir garantidir. Biz İstanbul Ekonomi Bankası olarak geniş ölçüde sermaye iştirakini düşünüyoruz. Size gelince yapacağınız nihayet. Oysa kadın hala orada, gecenin bitiminde duruyordu. Omuzları çıplak ve yaldızlı. Göz kapakları gölgeli, ağzı buğulu, kirpikleri lacivert, yalnızdı. Arkasında sadece gece vardı. Freddy Mills onu ve geceyi beraberce kucaklıyor, bir İstanbul çapkınlığı kuruyordu. Piposunu doldurmuştu, içkisi soğuktu, en önemlisi Taga'yı sepetlemişti. Şimdi kadın dönüp ona bakacak, saçları toz toz omuzlarına dökülecek, dudakları titreyecek. O vakit Freddy usulca kalkıp yanına gidecek. Böyle başlıyor bu, nerede olursa olsun. Paris'te, Cenova'da ya da Atina'da daima böyle başlıyor. Hepsi de çat pat İngilizce konuşuyorlar. Ne var ki hiçbirisinin böyle karanlığa savrulan açık ve platin rengi saçları, ürperip duran incecik kaşları yok. Freddy'nin oturduğu yerden kadını seyrediyor. Bir şarkı hatırlıyor. Tuvaleti pul pul gümüş, elleri uzun bir şarkıcı kadın. Kulağına eğilmiş, adeta fısıldayarak bu şarkıyı söylüyor. Turn the gold, the magical moon, blue moon. Now I'm no longer alone. Kadın dudaklarına bir cigara iliştirdi. Kibrit aranıyor. Freddy Mills'e bakıyor ve aranıyor. Nihayet bir kibrit. Bir tek kibrit. Ondan sonra böyle bir kadınla dumanlı, terli ve parfümlü bir gece. The magical moon. Manikürlü tırnaklar, koyu ve kızıl, buğulu gözler, dudaklar, dudaklar, dudaklar. Kadın cigarasından büyük bir soluk alıyor, gülümsüyor. Thanks diyor. Freddy Mills Hollywood diye düşünüyor. İstanbul diyor, harikulade bir şehir, siz Türkler... Kadın cigarasının içine giriyor, uzun tırnaklı ellerini uzatıyor. Adım Güner diyor, I am glad. Freddy Mills, sizi diyor, kime benzettiğimi bilseniz kendi kendine diyor. Blue Moon diyor ve fısıltıyla ilave ediyor. The Magical Moon. Kadın dumanlara bürünüyor. Kime diye soruyor. Freddy Mills, oturabilir miyim diyor, benim adım Freddy. İrfan gözlüğünü aranıyordu. Oysa gözlüğü kalın mercekli bağ gözlüğü gözündeydi. Camının arkasına adam akıllı irileşmiş gözleriyle bakıyor. Bir parmaklığın gerisinde kabahatli okul çocukları gibi usul usul gülümseyen Necdet'i, bir İzmir'e doğru yola çıkmış Mahmut'u seçer gibi oluyordu. Gözlüğün araması bundan mı? Aslında gözlüklüyken o etrafın aslında olduğu gibi masayı masa, kalemi kalem, daktilüyü daktil olarak görür. Böyle bir gece Bağbali'nin üzerinde soğuk yıldızlı karanlıklar uçuşurken şeytan bilir hangi sebep araya giriyor. Masanın yerine Necdet'in gülümsemesini, daktilonun yerine Mahmud'un pörsük gözlerini oturtuyor. İrfan büyütücü adamdı. Kafasının içinde de mercekler taşıyordu. Onun için Mahmud'un İzmir'e gitmesi, Necdet'in tevkif edilmesi herhangi bir yolculuk, bir tevkif kararı olarak kalmıyor. Derhal pusulasını serseme çeviren mıknatıslı ve yanlış bir akım haline geliyor. Gözlüğünü aranıp ceplerini yazıhanesinin üstünü çekmecelerini alt üst edip çırpına çırpına. Tasarya diyor bütün bunlar, aldatmaca, bana istedikleri kadar hasta desinler, bildiğimden şaşmam, topu hayalperest bunların. Birdenbire gözlüğünü bütün saltanatıyla her zamanki yerinde burnunun üzerinde bulup çıkarıyor, bozuk deli gülüşüyle. Patronda iş yok diye kuruyor. Kaç kere söyledim, uysallıkla dedim, iş olmaz bu memlekette. Ulan seni yakmak istiyorlar ve üstüne bir bidon benzin döküp bir kibrit çakıp yapmak. Sen hala kuzu gibi boyun büküyorsun, bekliyorsun. Mahmut aklına geliyor gizli gizli gülümseyerek, İrfan yine mi diyor. İrfan da bir telaş dudaklarını kemirmeye başlıyor yüksek sesle. Bırak Allah aşkına Mahmut, bırak gözünü seveyim diyor. Tefrikalar hazır, makaleler, fıkralar dizilmiş, ajans bültenleri dökülüyor. Associated Press, United Press, NAFEN, Anadolu Ajansı, Marmara Ajansı vesaire. Nerede çocuklar, nerede bu işin adamları? Hey orada kim var, sen misin Salih? Al şu bültenleri bir göz atıver. Koridordan bir ses telefonu soruyor. Avni Bey iki gözüm, hani resimler gelecekti heroincilerin? İrfan bir çay bardağı alıyor karşısına, içine atıyor kendini sıcacık. Kaşığın parlak ışıl ışıl sapına sarılıyor. Şekerli ve renkli sıvı saçlarına yapışıyor. Kaşığı tuta tuta çakmak, burnunu olsun bu çay denizinden çıkarmak istiyor. Kayıyor kaşık, elleri kayıyor, ayakları erimiş şekere gömülüyor. İmdat diye düşünüyor, imdat. İş telefonda mürettiphane. İrfan Bey ben İhsan, magazin için verdiğimiz yazı uzun. Sizin mazidan paş planına uymayacak, onun için... İrfan baş mürettibe nişan aldı. Bir mermi olsa vuracak. Neden bir baş mürettip İhsan Baba yaşıyor her gece hemen hemen aynı saatte iş telefona sarılıp İrfan Bey diyor verdiğiniz yazı. Koridorda deminki iri ses hala eroincilerin peşinde burnunu çekiyor. Avni Beyciğim ben birlikten Şevki bugün tutulan eroincilerin... İrfan ellerini yavaş yavaş uzatıyor ve nihayet kaymadan bardağın kenarlarını tutabiliyor. Şimdi ağır ağır kendini yukarı çekecek, tamam. Telefonda patron, İrfan sen misin? Ha merhaba evladım, Ankara'dan yeni bir şey var mı haber olarak? İrfan'ın dudakları dişlerinin arasında. Yeni bir şey yok diye için için ağlıyor. Ne Garp cephesinde ne de Şark cephesinde. Herkes rahatça öldü. Yeni bir şey yok. İki satırlık bir fıkra için Necdet'i tevkif ettiler. Cezaevine yatağını gönderdik. Yeni hiçbir şey yok. Hüsnü Faik, morali nasıl diye soruyor Necdet'in. Necdet'in morali diyor İrfan mükemmel. Sonra tevkifin uyandırdığı yankıları diyor, epeyce şişirdim. Birinci sayfada üç sütun üzerine, hak, adalet filan, basın hürriyeti vesaire. Sakın ha, delirdin mi sen? Hiç lüzumu yok diye konuşmadık mı? Tek sütuna koyun, çerçeve yeter. Necdet'i nasıl olsa kurtaracağız, yazıda hakaret kastı tespit edilemez. Sadık Bey'le uzun boylu tetkik ettik. İrfan gözlüğünü yeniden kaybediyor, Necdet cezaevi avlusunda kocaman bir dolma kalemin sırtına ata biner gibi binmiş pırıltılı, zilli kahkahalar atıyor. Şarkı söylüyor bir de. Eşeğin gözünden ayna yapmalı, eşeğin gözünden ayna yapmalı. Ayna gibi dağlar, ayna gibi bağlar. Deh eşeğim deh deh, çüş eşeğim çüş. İrfan korkak diyor, bu bizim patron, ödleyin biri. Şimdi susulacak sıra mı, anlamam böyle şey. Hüsnü Faik, Mahmud'un gidişi diyor, bildirildi mi İzmir'e? Evet, Cezmi'ye söyledi, karşılayacak. Hala, bir fevkaladelik olursa beni ara, evdeyim, anlaşıldı mı? Bir fevkaladelik olursa, nah kafaya bak, bir gazeteci bir fıkra yazarı durup dururken tevkif edilmiş, o hala bir fevkaladelik olursa diyor. Ne olabilir? Üçüncü bir savaş kopar, bu savaşta insanlar birbirlerini yer ama gerçekten yemekteymiş gibi çatalla, bıçakla, peçeteyle oturup yer. Bir genç kız başka milletten bir genç kızın budundan bir ızgara yaptırır, yanında kırmızı şarap ister. Bir geçkince iştahı yerinde milyoner kadın porselen dişlerini ışıldata ışıldata okul kızlarının memelerinden yapılmış vitaminli, limonlu ve zeytinyağlı bir salataya çatal uzatır. Bu mu fevkaladelik? Ama ötede Necdet dolma kalemini koynuna almış cezaevindeki yatağında döner durur. Uyusun ister ama uyuyamaz, bir türlü uyku tutmaz çocuğu. Ümit yuvarlak ve seyrek yazısıyla başını bir kere bile kaldırmadan 3-4 sayfa doldurdu. Kendini yazdığı mektubu öylesine vermişti ki Cihan'la İtalya'da değilmiş de orada balkona açılan camlı kapıların önündeki koltuktaymış gibi yazdıklarını ara sıra yüksek sesle söylüyordu. Düşündüğümden başka türlü yazıyorum. Kafam yaşadıklarıma yabancı. Yabancıdan fazla bir şey. Belki asi, belki düşman. Yine de evvelce edinilmiş alışkanlıklar, hatta içgüdü düşüncemi yeniyor. Sana bahsettiğim gazeteciyi terk ettim. Onunla hemen hemen her hususta anlaşmıştık. Kısa bir duraklama son cümleyi karalıyor, düzeltiyor. Onunla her hususta anlaşabilirdik. Bunu hissediyordum. O Paris'teyken senin daima benim için düşündüğün adamdı. Halbuki ben hala daha Halil'in sancısını çekiyorum. Fakat dediğin gibi düşüncelerimizi bir yaşama şekli haline getirmek zorundayız. Aksi halde bölünüyoruz. Yazarken elinin biri yine havada uzun parmakları alnını gölgelemiş. Radyoda bir böcek çıtırlıyor. Çok kısıldığı için ince ve dinlendirici gece müziği dışarıdan bir yerden geliyormuş gibi yarım yamalak duyuluyor. Işık olarak yalnız yazı masasının lambası pelikan dolma kalemini, ellerini, kağıtlarını bir de filtreli ağzıyla çakma aydınlatan. Camlarda köpekler gibi havlayan bir sürü yıldız. Gözlerinden durmaksızın Gianna'nın geniş ve acıtıcı beyaz yüzü geçiyor. Fil dişi beyazı mı, sabun beyazı mı, krem beyazı mı? Kabalığım belki de zaafımı bildiğimden ondan bir an önce kurtulmak istiyordum. Beraber oluşumuz onun daima böyle sessiz ve karanlık yanımda yürüyüp gidişi bir bakıma beni bozuyordu. Bilmem ki nasıl anlatmalı, birbirine uymayan bir etek ve bir bluz giymiş gibiyim. Halbuki şimdi kafam bütün ağırlığıyla oyuna giriyor ve... Durdu, bir cigara yaktı, ağzına iliştirirken içi sıra... Önceden diye aldı götürdü, düşünmemiş miydim? Düşünmüştüm ama nasıl düşünmüşüm? Turgut'un varlığını duymak, sorumsuz yaşamaya duyduğum utandırıcı eğilim. O dakikada kendini çözemeyeceği bir çapraza dolaşmış, beceriksiz ve zavallı buluyor. Sırtında Yıldız Gecesi'nin ve Keleşoğlu apartmanının sessizlik yükü eziliyor. Tam o sırada boğazdan yine bir şilep uğultusu. Kalkıyor koyu renk basit bir pijama, düz, ökçesiz terlikler. Abajurun aydınlık dairesinden gecenin benekli laciverdine giriyor ve kayboluyor. Bir an sadece cigarasının ışığı, sonra balkonda elleri cebinde uzunca boylu bir oğlan çocuğu silüeti. Fakat basbayağı soğuk. Mektubuna içinden devam etsin mi ve pişman oluyorum, hatta galiba daha ayrılmadan pişman olmuştum. Ya da pişmanlık mı bu bilmiyorum, belki de önemli bir şeyin değerini ancak onu kaybettikten sonra anlayabilmek sersemliği. Evde hala kimseler yok, hala daha yalnız. Anahit belki yatmıştır, babasını aramıyor Ümit, fakat Maide olmalı. Şuraya gelmeli, yanına onunla konuşmalı. Bu meseleyi mutlaka konuşmak istiyor biriyle. Tek taraflı olmayan karşılıklı bir konuşma. O söyleyecek, öbürü de söyleyecek. Cihan'ın o kadar uzaklarda olduğu için şimdi birdenbire Maide. Nerede kaldı Maide? Yeşil çuvalı bir masanın başında elleri titrek, gözleri yorgun ve kıpkırmızı, yine talihini mi deniyor? Yine kırmızı fişler, beyaz fişler mi? Kartların plastik yumuşaklığı, kağıt liraların çıtırtılı rezilliği mi? Yoksa bir yerlerde, pavyonun birinde midesi alt üst olmuş, suratı yemyeşil hala içiyor mu? Ümit'in beklediğini belki bir ara hatırlıyor. Ümit diyor, bekleyecekti beni, bu son. Arka arkaya daha dört son bardak içiyor ve yerinden kımıldamıyor. Sabaha doğru onu iyice darmadağın getirecekler. Kapıda, salonda bağırıp çağıracak. Vazoları düşürecek, halının üzerine çıkaracak. Birçok gece olduğu gibi Anahit uyanıp ona sade kahve hazırlayacak. Üf, neden gelmiyor Maide? Neden bütün uyanıklığı parmak uçlarına toplanmış, tir tir titreyerek kartları karıştırıyor? Artık dönmeliyim, geç oldu deyip deyip daha birkaç yüz lira kaybediyor. Oysa geliverse, kapıdan ilkin sesi duysa, Ümit yattın mı dese. Ümit hayır diye karşılık verse, yatmadım, gelsene Maide. Bir vakit baş başa otursalar Maide hemen dese ki, yine bir sürü cigara içmişsin. Ya da, hayatım neden bu kadar çok cigara içiyorsun? Ümit başını onun omzuna dayasa, sus dese, Maide sus, ne oldu peki, anlatsana. Ne anlatabilir? Aptallık etmek önemsiz bir şey. Önemli olan aptallığın farkına vardıktan sonra onu mazur görmeye ve göstermeye çalışmak. Düşüncenin iç gelişmesini hiçe sayıp dıştan avutucu yalanlara ve böbürlenmelere sarılmak çıkar yol mu? Mahmut'la münasebetimi kestim. Bunu yaparken bir kabustan kurtulacağıma inanıyordum. Şimdi aptalca bir iş yaptığımı sanıyorum. İçinden tamamlıyor. Münasebeti kesmek neye yarar? Onun var olduğunu ve bir yaşama şeklini temsil ettiğini bildikten sonra. Aklıma geldikçe yine huzurumu kaçıracak. Zihninden Cihanna'ya yazdığı mektuba birkaç satır daha ilave ediyor. Yanıldığım nokta, Mahmut'u doğrudan doğruya temsil ettikleriyle karıştırmam olamaz mı? Ben sandım ki onu hayatımdan kovarsam bana vazife gibi gelen bazı sorumluluklardan da sıyrılabilirim. Halbuki o gidiyor, ona ait her şey üzerimde kalıyor. Maide yanağını viski bardağının soğukluğuna dayayıp kesik kesik. Tabii diyor, hayatım Mahmut kimdi? Alt tarafı fakir bir gazeteci, açıkçası bu. Ama kafalıymış, kabiliyetliymiş, ne işine yarar? Sana senin layık olduğun şeyleri veremezdi ki. Maide'nin cildi bozuk, kaşları kötü alınmış, dudakları incecik. Konuşurken çenesi hemen hemen hiç kıpırdamıyor. Bu yüzden ne kadar heyecanlı olursa olsun, söyledikleri ne kadar büyük bir karışıklığı deyimlerse deyimlesin, kısa kesik konuşması, çehresinin hareketsiz sarılığı, ona, kendine ve hareketlerine hakim, soğukkanlı bir kadın hali veriyor. Hayattan ne koparabilirsek yanımıza kalan o, hiçbir şeye fazla kıymet vermemeli. Günde en az 10 kere kendimizi herkes tarafından terk edilmiş hissetmiyor muyuz? Kaderiyle baş başa bırakılmış, yapayalnız. Ümit ona, onun hayata alışına biraz şaşkınlık, biraz da tiksintiyle bakıyor. Onu sahiden sevip sevmediğini bir türlü kestiremiyor. Uzun zamandır elli yerde görmeye alışmış, üvey annesi. Ama o kendisine asla anne dedirtmemiş, adıyla çağırtmış. Ta başından beri anne gibi olmaktan çok abla gibi hareket etmek yolunu tutmuştur.